Bu programımızda İncil'den Efesoslara Mektup 2. bölüm 4. ayete geldik. 2. bölümün konusu kilise bir tapınaktır ve 2. bölümde 3 ana kesim görebiliriz. Birincisi tapınağın yapımı için malzemeler 1'den 10. ayetler arası. İkincisi bina yapımı yöntemi 11-18 ayetler arası. Üçüncü de yapının anlamı 19-22. ayetler. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun yani havadaki hükümranlığın egemenine uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık. Ama Tanrı'nın acıması öylesine zengindir ve sevgisi öylesine boldur ki suçlarımızın içinde ölü olan bizleri Mesih'le birlikte yaşama getirdi. Kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Tanrı Mesih ise bağlılığında bizleri onunla birlikte diriltti, onunla birlikte göksel yerlerde oturttu. Bu 2. bölümün 1'den 6'ya kadar olan ayetleridir. Bazen küçük sözcüğünün büyük anlamı olur. Bu ayetlerde işte böyle oluyor. 4. ayete başlarken ama sözcüğüyle başlıyor ve büyük vaatlerde bulunuyor. Tanrı'nın acıması, Tanrı'nın merhameti bol olduğundan dolayı Tanrı bir şey yaptı. Bizi sevdiğinden dolayı Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Tanrı'nın merhameti boldur. O bana merhamet gösterdi, sana da merhamet gösterdi kardeşim. Burada 2. bölümün ilk 3 ayetinden o kadar farklı bir şeyle karşılaşıyoruz ki bizi şaşkına çeviriyor. İlk 3 ayet simsiyah bir geçmişten, günahlardan ve şeytana boyunduruktan söz ederken birden her şey apaydınlık oluyor. İnsan tam bir başarısızlık içerisindedir. Kendi kendini kurtarabilecek yeteneğe sahip değildir. Bu ölüm sahnesine Tanrı merhamet kanatlarıyla iner. Azıcık değil, bol merhametle gelir. Geç gelmez, tam zamanında gelir. Artıp taşan merhametle gelir. Çünkü o sonsuz Tanrı'dır ve merhameti de sonsuzdur. İnsanın ihtiyaç duyduğu şey Tanrı'da vardır. Onun tek koşulu ona iman etmenizdir. Bir keresinde Londra'nın fakir kesiminden bir kadıncağız, bir grup insanla deniz kenarında bir tatil yerine davet edilmiş. Denizi hayatında hiç görmemişti ve onu görür görmez ağlamaya başlamış. Çevresindeki insanlar biraz şaşırmışlar. Bu fakir kadın böyle güzel bir yere davet edildiğine göre sevinmeliydi. Neden ağlasın? Ona sormuşlar, neden ağlıyorsun? Eliyle denizi göstererek, bollukta yetip de artan şeylerden tek gördüğüm bu denizdir demiş. Kardeşim, Tanrı'da denizler, okyanuslar kadar bol merhamet vardır. Yeteri kadar merhamete sahiptir o. Bizleri inayetine göre merhametiyle kurtarır. Tanrı'nın inayetiyle, lütfuyla ya da kayrasıyla kurtulmak ne demektir? Aslında inayet nedir diye sormalıyız. Bu soruyu yanıtlamadan önce bir şairimizin bir şiirini okumak istiyorum. Şöyledir. Kim çıkarır sabahları erkenden dünyamıza ışık veren güneşi? Gece vakti denizlere serpilen ay doğuyor. Kim yapıyor bu işi? Kışın kuru sandığımız fidana baharda kim yeşillikleri giydirir? Bülbül öter yuva yapmış ormana, bu sedayı ona acep kim verir? Annenize sizi sevmek hissini, onun ruha şifa veren sesini, kalbinize doğru olmak dersini kim veriyor bu şeylerin hepsini? Bence bu şiirde Tanrı'nın inayetinin bir yansımasını görebiliriz. Biz hiçbir şeyi hak etmediğimiz halde Tanrı bize ne kadar bol veriyor. Ama yine de inayeti açıklamış olmuyoruz. İsrail oğullarının durumuna baktığımızda Tanrı'nın inayetini biraz daha anlamaya başlarız. Eski antlaşmadaki olayları incelediğimizde İsrail oğulları önümüze inatçı, dik kafalı, şikayetçi bir millet olarak çıkar. Yine de Rab onları kölelikten kurtardı. Çölde onları beslerken İsrailoğulları putperestliğe döndüler. Rab onları yok edebilirdi ama etmedi. Neden? Çünkü onları sonsuz bir sevgiyle seviyordu. Bizi de değerli dostum sonsuz bir sevgiyle sever Tanrı. Seni de beni de. Ancak bilmeliyiz ki Tanrı bizi sevgisiyle kurtarmaz, inayetiyle kurtarır. Yıllar önce bulunduğum bölgede uzun bir süre kutsal kitap çalışmalarını yönettim. İlk yıl oraya ilk dersim için gittiğimde öndeki ilk iki sıra gençlerle doluydu. Bazılarının çok sıra dışı giyinmiş olduklarını söylemek istiyorum. Saçları uzundu ve o kültürün bütün özelliklerini taşıyorlardı. Doğrusunu isterseniz önce şoka olmuştum ama yanlarında kutsal kitapları ve defterleri ve günümüzdeki kiliselerde fazla bulunmayan bir ruhsal yaşamları olduğunu gördüm. Bu gençler aslında gerçek bir yaşam gösteriyorlardı. Toplantıya katılan bir genç yanıma geldi. Başında her tarafına sevgi yazılmış komik bir şapka vardı. Üzerinde her tarafına sevgi yazılmış komik bir ceketi de vardı. Pantolonda hatta ayakkabılarının üzerinde bile sevgi yazıyordu. Neden her tarafında sevgi yazıyor diye sordum. Tanrı sevgidir dedi. Sana katılıyorum dedi. Bundan daha doğru bir şey olamaz. Sonra Tanrı bizleri sevgisiyle kurtardı dedi. Buna katılmıyorum. Tanrı bizleri sevgisiyle kurtarmaz. Kurtaramaz. Bana Tanrı'nın bizleri sevgisiyle kurtardığını söyleyen bir ayet gösterebilir misin dedim. Başını kaşıdı, biraz düşündü. Sonra böyle bir ayet bulamadığını itiraf etti. Peki Tanrı bizleri sevgiyle kurtarmıyorsa neyle kurtarıyor diye sordu. Doğrusunu istersen bu soruyu sorduğuna sevindim. Çünkü kutsal kitap iman yoluyla, lütufla ya da kayrayla kurtuldunuz der. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Tanrı bizleri lütufla, kahresiyle kurtarır dedim. Sonra aradaki farkı öğrenmek istedi. Ona bunu şöyle açıkladım. Tanrı bizi sever. Bunu asla unutmayın. Tanrı hepimizi seviyor. Ama Tanrı sevgisini temel alarak cennetin arka kapısını açıp bizleri gizlice içeriye sokamaz. Tanrı sevgi olduğu için ön kapıyı açıp bizi içeriye alamaz. Tanrı aynı zamanda ışıktır, nurdur. Tanrı evrenin ahlaksal yöneticisidir. Tanrı doğrudur, Tanrı kutsaldır ve iyidir. Bütün bunlar birleşince şöyle bir şey çıkar. Tanrı yanlış olan şeyleri yapamaz. Yani kendi standardına göre yanlış olan şeyleri yapamaz. Bu yüzden Tanrı bizleri sevgisiyle kurtaramaz. Sevgi Tanrı'yı bağlamıştır. Onu bir çıkmaza soktuğunu söyleyebiliriz. Kurtaramazsa sevemez. Bana Yuhanna 3:16'yı aktaracağınızı sanmıştım. O ayetin ne dediğine bir bakalım. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbirisi mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki dünyayı kurtardı diyor mu? Hayır. Böyle bir şey söylemiyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu, tabi bu ruhsal anlamdadır o sözü, oğlunu verdi. Sevdi ve verdi. Tanrı dünyayı sevgiyle kurtaramazdı. Çünkü ayet ona iman edenlerin hiçbirisi mahvolmasın diye devam ediyor. Sizler ve ben mahvolacağız. Bizler kayıp günahkarlarız ve Tanrı bizleri yine sever ama Tanrı'nın sevgisi bizleri cennete götüremez. Tanrı'nın kurtuluş sağlaması gerekiyordu. Bu nedenle o günahlarımızın cezasını ödedi. Bu sevgi Tanrısı ellerini dünyaya uzatıp eğer sizler için öldüğünden dolayı oğluma inanırsanız, eğer bunu temel alarak gelirseniz sizi kurtarabilirim diyor. Tanrı bizleri sevgisiyle kurtarmaz. Tanrı bizleri lütfuyla, kayrasıyla kurtarır dedim. Doğrusu böylesi daha harika. Ben küçükken yanlış bir şey yaptığımdan ötürü anne babamın hoşnutluğunu kaybederdim ama Tanrı'nın hoşnutluğunu hiçbir zaman kaybedemem. Onunla olan paydaşlığımı kaybedebilirim. Çünkü günah paydaşlığı bozar. Şimdi dikkat edin, ona iman eden kurtuluşunu yitirir demiyorum. Ama Rab ile olan paydaşlığımızı yitirebiliriz. Günahın özelliği budur. Paydaşlığı bozar. Ama onun hoşnutluğunu hiçbir zaman kaybedemem. Tanrı'nın ruhunu üzebilirim ama her zaman ona dönebilirim. Ama günahlarımızı itiraf edersek diyor Yuhanna, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Eğer karanlıkta yürür ve Tanrı ile paydaşlığımız olduğunu söylersek yalan söylemiş oluyoruz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Tanrı sözünün ışığında yürürsem ve bunu yapamadığımı görmüşümdür. Tanrı oğlu İsa Mesih'in kanı beni bütün günahlardan temizlemeye devam eder. Neden? Çünkü Tanrı bunu lütfuyla, kayrasıyla yapar. Tanrı merhamet ve lütufta zengindir. Tanrı'nın kolları kayıp dünyaya uzanmıştır ve benim yolumdan gelirseniz bana gelebilirsiniz demektedir. Size burasının Tanrı'nın evreni olduğunu ve Tanrı işlerini kendi istediği biçimde yürüttüğünü hatırlatmak istiyorum. Siz kendi yolunuzun daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama evreni siz yönetmiyorsunuz. Evrendeki kuralları Tanrı koyar. Ve sizin onun yolunu izlemeniz gerekecektir. Tanrı sizi sever. Onu sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Ne kadar harika değil mi dostum? Tanrı'nın sizi sevmesini engelleyemezsiniz. Güneşin parlamasını da engelleyemezsiniz ama güneş ışığının olmadığı bir yere gidebilirsiniz. Günah Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Ona sırtınızı dönmektir. Bunların hepsi Tanrı'nın sevgisini yaşamanızı engelleyecektir. Eğer Mesih aracılığıyla ona gelirseniz sizi kurtaracaktır ve siz de onun sevgisini yaşayacaksınız. Tanrı merhamette zengindir. Tanrı bizleri ruhsal bir mezarlıktan çıkartmıştır. Şu anki konumumuz onun bizleri Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturtmuş olmasıdır. Geleceğimiz nedir? Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı diyor Paulus Efesoslar 2. bölüm 7. ayette. Demek ki Tanrı bunları yaparken bir amacı güdüyor, bir şeyler sergilemek istiyor. İlginç bir şey. Gücünü değil de lütfunun ölçülemeyecek aşamada ne kadar dolup taşarcasına zengin olduğunu sergilemek ister. Bunu da bize gösterdiği iyilikle yapar dostum. Bir gün ben sergiye çıkarılacağım. Gelecek çağlarda melekler gelip diyecekler, şu Ali'yi görüyor musunuz? Bir zamanlar günahları içerisinde tümüyle kaybolmuş durumdaydı. Aslında onu bu durumundan kurtarmaya değmezdi. Ama bakın, bugün burada cennette. Neden böyle oldu? Tanrı'nın sonsuz, dolup taşan lütfu sayesinde kurtulup buraya getirildi. O zaman benim cennette oluşum değerli dostum, Tanrı'nın övülmesine neden olacaktır. Sonsuzluklar boyunca ona bu yüzden övgüler sunulacaktır. Bana hiçbir üstünlük tanınmayacak. Ben sadece orada Tanrı'nın yüceliği için bulunacağım. Ama bu benim için yetecektir. Ben de meleklere katılıp Tanrı'nın övgülerini ezgilerle söyleyeceğim. Çünkü beni sonsuz ölümden kurtarıp kendi huzuruna cennete getirdi. Bu bilebildiğim kadarıyla bekleyebileceğimiz en harika şeydir dostum. Bu lütuf aracılığıyla gerçekleşen bir şeydir. Benim gibi günahlı birini kurtaran hayret verici lütuftur. Çünkü diyor Efesoslar 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde, İman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Bu kendi başarınız değildir, Tanrı armağanıdır. Kişinin yaptığı işler nedeniyle değildir, öyle ki kimse övünmesin. Bunlar, inanlının geçmişi, şimdisi ve geleceğinden söz eden, bu bölümü sona erdiren harikulade ayetlerdir. Bizler dostum, suçlar ve günahlarımızla ölüydük. Tanrı bizleri lütfuyla kurtardı. Şimdi bizleri Mesih'le birlikte göksel yerlere çıkarttı ve bir gün cennette Tanrı'nın lütfunu, kayrasını sergileyeceğiz. Bunların hiçbiri bizim herhangi bir erdemimize bağlı değildir. Çünkü kayrayla kurtuldunuz. Bu cümle bunun çok özel bir şey olduğunu gösterir. Büyük vurgu Tanrı'nın kayrası üzerindedir. Bu değersiz olan ve bunu hak etmeyen kişilere verilen kayradır dostum. Lütfen çıkıp da kurtulmayı umuyorum demeyin bana. Mesih imanlısı hiçbir zaman bunu diyemez. Eğer İsa Mesih'e iman ettiyseniz kurtuldum diyebilirsiniz. Kurtulmayı umuyorum diyemezsiniz. Kurtuldum. Bu garantidir. Bu kurtuluş %100 emindir. Birisi çıkıp böyle bir şey söylemeye cesaretim yoktur. Çünkü ileride bana ne olacağını bilemem diyebilir. Kardeşim, şunu iyice anlamalısın ki senin kurtuluşun senin Tanrı'ya sadık kalmana bağlı değil. Tam tersine senin kurtuluşun tümden Tanrı'nın lütfuna, Tanrı'nın kayrasına dayanmaktadır. Bundan emin olabilirsin. Pavlos, sizde iyi bir iş başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe kadar bitireceğine güvenim vardır dedi. Sen Tanrı'nın çocuğu durumundaysan belki ondan biraz uzaklaşmış olabilirsin. Ama o her zaman geri ona dönebilmen için açık bir kapı bırakacaktır. Çünkü kurtuluşun sana bağlı değil. Tanrı'nın lütfuna ve sadece onun kayrasına dayanmaktadır. Ona iman etmişten, gerçek anlamda yeniden doğmuştan senin tamamlanmış bir kurtuluşun vardır dostum. Ona hiçbir şey eklemeye gerek yoktur. Mesih'in senin için yapmış olduğu işe dayanarak ve kutsal ruhun seni ona doğru yönlendirdiğine inanarak Tanrı sözüne güvendinse, ona iman ettinse kesin olarak ben kurtuldum diyebilirsin. İşte Tanrı sözünün, Mesih inancının getirdiği müjde, iyi haber budur. Ben kurtuldum. Bu kurtuluş umarım kurtuluşu değil, çabalarım kurtuluşu değil, oldu bitti kurtuluşudur dostum. Oldu bitti. Tümüyle Tanrı'nın inayeti onun kayrası sayesinde sağlanmıştır. İman ile elde edilir. Kendi çabalarınla değil, Tanrı'nın armağanıdır. Harika. İlahiyat açısından Tanrı'nın lütfundan hak edilmeyen kayra, iyilik olarak söz edilir. Ben bundan eyleme geçen agape sevgisi ya da hareket halindeki sevgi olarak söz etmeyi severim. Bir kutsal kitap öğretmeni olan Dr. Lewis, Tanrı'nın lütfu hakkında şu önemli açıklamayı yaptı. Tanrı'nın günahlılara karşı duyduğu acıma ve yumuşaklıkla dolu sevgisiyle İsa Mesih'te onlara sunduğu lütfu arasında kesin bir ayrım yapılmalıdır. İlahi sevgi ile ilahi lütuf aynı şey değildir. Tanrı günahlı insanı ifade edilemeyen bir acımayla sevebilir ama yine de ilahi kutsallığın ve adaletin talep ettiklerine göre davranması gerektiği için günahlı insanı doğru yargının gerektirdiği sonuçtan sadece o sevgi ve acımayla kurtaramaz. Ancak daha önce de belirtildiği gibi eğer sevgi günahkar için o kızmış adalet ve kutsallığın talep ettiği her şeyi sağlayabilirse o zaman Tanrı'nın sevgisi kendileri için kusursuz kurbanın sunulduğu kişiler için harekete geçmekte özgürdür. Yani tanrısal sevgi ilahi adaletin ve kutsallığın talep ettiği her şeyi günahlı insan için sağlayabilirse ancak o zaman Tanrı'nın sevgisi hiçbir kısıtlanma içine alınamadan Mesih'in kurban oluşunu kendi hayatlarına kabul eden insanlar için harekete geçebilir. İlahi lütfa gelince bu kurtuluş olgusu içerisinde Tanrı'nın dizginlenemeyen acıması ve sevgisinin günahlıya dönük ifadesidir. Bu acıma ve sevgisinin harekete geçmesi ancak adaletin ve kutsallığın taleplerinin tatmin olmamasıdır. Günah konusunda Tanrı'nın adaleti ve kutsallığı Mesih'in çarmıh üzerinde kendini feda ederek günahlı insana yaraşan yargıyı kendi üzerine almasıyla tatmin edildi. Bununla birlikte ilahi sevgi ve acıma eyleme geçebildi. Tanrısal sevgi insanı kurtarmak ister ama bunu kendi başına doğrulukla yapamaz. Adaletin yerine gelmesi gerekir ama Mesih öldüğünde tanrısal kayra, lütuf harekete geçmekte özgürdür. Yani Mesih çarmıh üzerinde günahlılar yerine öldüğü için ilahi sevginin yapamadığını yapar. Tanrı'nın sonsuz tasarısı sadece sevgisini sergilemek değildir. Sevgisi merhameti gibi Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümüyle ifade edilir. Evet, Mesih çarmıh üzerinde öldü çünkü Tanrı dünyayı sevdi ama asıl sergilenen onun lütfudur, kayrasıdır. Tanrı kendi sonsuz hazinesinden günahlılar üzerine inayetinden bol bol döker. İman konusuna gelince, iman kurtuluşu sağlayan bir araçtır. Yani iman kurtuluş için araçsal nedendir. Günahlının büyük kurtuluş muamelesine getirdiği tek üyedir. Günahlının kurtuluşunu sağlayacak olan bu üstün antlaşma masasına günahlının getirebileceği tek şeydir iman. Buna karşın bu da Tanrı'nın bir armağanıdır. Birisinin çıkıp da iman Tanrı'nın bir armağanı olduğundan ve Tanrı da bana bu armağanı vermemiş olduğundan sanırım eğer ben inanmıyorsam suçlu ben değilim diyebilir. Buna yanıt şudur. Tanrı imanın Tanrı sözünü işitmekle geldiğini çok açık bir şekilde bildirmiştir. Mesih'e güvenmek istiyorsanız Tanrı sözünü dinlemelisiniz. Tanrı müjdenin mesajını önemseyip kulak veren herkese imanı verecektir. Biliyor musunuz? Bu bile Tanrı'nın bir armağanıdır. Durun bakalım. Burada denklem bozulmuyor mu? Madem ki iman Tanrı'nın insana verdiği bir armağandır ve Tanrı bunu bana vermedi, o zaman inanmazsam Tanrı beni suçlayamaz. Bu düşünce şeklinde bir hata vardır. Buna yanıt şudur. Tanrı imanın Tanrı sözünü işitmekle geldiğini çok açık bir şekilde bildirmiştir. Mesih'e güvenmek istiyorsanız Tanrı sözünü dinlemelisiniz. Tanrı müjdenin mesajını önemseyip kulak veren herkese iman verecektir. Biz kendi içimizden iman üretemeyiz. Bizim yapabileceğimiz tek bir şey vardır. Tanrı sözü duyurulurken verilen mesajı dinlemek ve onu kabul etmektir. Mesajı kabul etmek, iman etmek değildir. Biz Tanrı'nın sözünü dinlediğimiz zaman o söz yüreğimize girdiğinde orada iman oluşturmaya başlar. Anlaşıldı mı? Bu öğretiyi Korintoslara yazılan ikinci mektupta bulabiliriz. Musa'nın yüzünü örten bir peçe vardı. Neden? Çünkü Musa'nın yüzünde Rabbin yüceliğini gördüğü için bir parlaklık vardı ama Musa, insanlar bu parlaklıktan rahatsız olduklarından dolayı yüzünü örtmedi. Hayır. Yüzündeki parlaklık yavaş yavaş sönüyordu ve insanların bunu görmelerini istemiyordu. Bu yücelik Musa'nın sistemine ve yasaya ait olan bir yücelikti. Yani Musa'nın yüzündeki parlaklık Musa'ya özgü zamanda Tanrı'nın yüceliğinin parıltısıydı. Yasa sistemine özgü bir şeydi ama İsrail oğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski antlaşmayı okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe yalnız Musa aracılığıyla kalkar. Bugün peçeye gerek yoktur. Çünkü bizimle birlikte olan peçesiz Mesih'imiz vardır. Tanrı'nın müjdesi açıkça bildiriliyor. Ama bizlere ne var ki? Bugün bile Musa'nın yazıları okundukça bir peçe yüreklerini örtüyor. Oysa ne zaman birisi Rab'be dönerse o peçe kaldırılır denilmiştir. Ne demek oluyor bu değerli dostum? Birisi Rab'be döndüğü zaman iman etmiyor mu? Rab'be dönmek ne demektir? Aslında burada insanın dönmesi değil de insan yüreğinin Rab'be dönmesi konu olmaktadır. Zaten insan düşüncelerinde isteğinde Rab'be dönerse yüreği Rab'be dönmüş olur. İşte birisi yüreğinde Rab'be döndüğü an o peçe hemen kaldırılır. Mesih'e ne zaman dönmek istersen o zaman dönebilirsin. Seni engelleyen hiçbir şey yoktur. Kendi özgür iradeni kullanmakta özgürsün. Özgür iradeni kullanarak şimdi ben yüreğimde Mesih'e dönüyorum dersen seni gerçekleri görmekten engelleyen peçe kaldırılacaktır. Birisi belki de bende iman armağanı yoktur diye itiraz edebilir. Bu senin asıl sorunun değildir dostum. Senin sorunun aslında kutsal kitabın kınadığı, yargıladığı günahlarından vazgeçmek istemeyişindir. Günahlarından bıktığın zaman dünya hayatından vazgeçmek istersen, kendi çıkarlarına hizmet etmekten, kendi arzularına köle olmaktan vazgeçip Rab'be dönmek istersen o zaman sana iman verilecektir. Açıkça söylemem gerekir. Sen günahlarına sıkıca sarılırken Rab'den iman bekliyorsan o zaman çok bekleyeceksin. Günahlarından geri dönmeye karar vermelisin dostum. Kerelerce entelektüel sorunları olduğundan inanmadıklarını söyleyen insanları duydum. Ben bu entelektüel küllahını kolayca giyemem. Aslında böylelerinin ahlaksal sorunları var ama bunlarla yüzleşmek istemiyorlar. Günümüzde birçok kişinin yüreğindeki gerçek sorun budur. Yani günahtır. Keşke insan bunu olduğu gibi kabul edebilse. Birçok insanın yüreğinde günah sorunu vardır. Eminim ki birçok Mesih imanlısı dahi günah yüzünden tam bir iman hayatı yaşayamıyor ve kurtuluşlarının tadını çıkaramıyor. Bir üniversitede bir psikolog uzun bir araştırmanın sonunda şu sonuca vardı. Birçok insanın duygusal ve zihinsel açıdan tedirgin oluşunun nedeni geçmişleridir. Bu insanlar geçmişte yaşarlar, geçmişte yaptıkları hatalar üzerinde durup onları tekrar ve tekrar düşünürler. Geçmişteki hataları ve başarısızlıklarının endişesini yaşamaktadırlar. Ve Mesih'e bakıp ona güvenmek yerine kendilerine bakmaktadırlar. Evet, iman kurtuluşun bir aracıdır dostum. Bir Tanrı adamının dediği gibi sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değil Mesih'tir. Sizi kurtaran Mesih'teki umudunuz değil Mesih'tir. Bu bir araç olduğu halde sizi kurtaran Mesih'teki imanınız bile değil. Mesih'in kanı ve erdemidir demiştir. Güç buradadır ve kurtuluş buradadır dostum. Paulus bu sizin başarınız değildir derken imandan söz etmiyor. Kurtuluştan söz ediyor. Kurtuluş övünmeyi engelleyen bir armağandır. Bizden değil, tamamıyla Tanrı'dandır. Tanrı'nın armağanıdır.